Her alimin özellikle hadisle alakalı yazdığı eserde bir usulü vardır. Said Nursi rahmetullahi aleyh bu hadisleri sevk ederken hangi rivayet lafızlarını kullanmış? Hadis lafzını kullanmış. Hadis-i şerif kullanmış. Rivayet kullanmış. Rivayet ediliyor kullanmış. Said Nursi merhum bu rivayet lafızlarını sıhhatle ilişkili olarak kullanıyor. Buradaki her bir ifade, müellifin kullandığı her bir hadis lafzı o rivayetle alakalı sıhhat, sahih mi, zayıf mı, mevzu mu, tartışmalı mı, böyle bir rivayet var mı yoksa bu toplamalı bir mana mı, manen mütevatir mi, manevi bir nakil mi, hepsiyle ilgili bize bilgi veriyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Samet Yahya Bal hocamızla beraberiz. Risale-i Nur'da zayıf hadislerin, uydurma hadislerin çok kullanıldığına dair Risale-i Nur'a ve dolayısıyla Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursi'ye yönelik itirazlar var. Ve bunlar gerek Risale-i Nur okuyucularının ve gerekse Müslüman halkın kafasını karıştırıyor. Bu manada hocamızdan değerlendirmeler alacağız, izahlar yapacak. İşin doğrusunu, esasını bize izah edecek inşallah. Evet hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk abi. Evet, bu sosyal medyada çok sık gündeme getirilen bir iddia. Yani Said Nursi rahmetullahi aleyhin zayıf ve uydurma hadisler kullandığı, hatta bunu bir takım işte mucizeleri de bu zayıf ve uydurma hadislerle desteklediği gibi böyle bir algı, anlayış var. Burada birkaç nokta ifade edeceğiz. Yani bu zayıf ve uydurma hadis kullandı diyen arkadaşlar bunların zayıf ve uydurma hadis olduğunu biliyorlar. Acaba onların aklına gelmiyor mu Said Nursi rahmetullahi aleyh de bir Osmanlı alimi olarak, Darül Hikmetil İslamiye'de hadis dairesinde çalışmış birisi olarak acaba bunları bilmiyor mu diye bence kendilerine bir sormaları lazımdı. Bu noktada bir yanlış anlayış ortaya çıkıyor. Tabii bu itirazlar birçok farklı kesimden geliyor. Ehl-i Sünnet içerisinden gelebildiği gibi mealciler de kabul etmediği halde bu tarz itirazları dermeyan edebiliyorlar. Öte yandan bizim de yani Risale-i Nur okuyucularının da acaba Risale-i Nur'da zikredilen hadisleri ve hadis usulünü anlamayla alakalı bir sorunumuz var mı? Genel anlamda hepsine bakacağız ve bazı örnekler vereceğiz. Tabii her alimin özellikle hadisle alakalı yazdığı eserde bir usulü vardır. Mesela biz Buhari'ye baktığımızda Buhari'nin sahih hadisleri serdettikten sonra bab sonlarında şevait ve itibar denilen yani o başlangıçtaki sahih hadise takviye bağlamında bir takım zayıf hadisler naklettiğini de görüyoruz. Ama o başlangıçtaki hadislerle birlikte o mana bütüncül olarak değerlendirildiğinde aslında bu usul meselesi burada ortaya çıkıyor. Demek ki önce sahihler naklediliyor. Ondan sonra zayıf da onlarla aynı noktaya parmak bastığı için o da zikrediliyor.
Bu tahşidat için mi yani olayı vurgulamak için mi yoksa buradaki genel maksat ne?
Şu, orada bir önem sırasına göre o olayla ilgili önce en doğru rivayetler. Ondan sonra bunlar da var. Zayıf olmasına rağmen o olayla birlikte geçtiği için aslında çok da zayıf hükmünde olmuyor netice itibariyle. Ama hükmen zayıf. Ama sahihlerle birlikte olduğu için manen sahihlere destek verici bir kuvvette oluyor.
Bir de şeyi izah etmek lazım hocam. Zayıf demek hadis değil demek değil değil mi? Yani, yani manası yanlış mı? Nasıl bakmak lazım zayıf hadis deyince?
Evet, bunu konuşalım. Yani konuşacaklarımızın arasında birisi de bu var. Yani zayıf hadis, mevzu hadis, hasen hadis, sahih hadis. Aslında bu tarz hadis hükümleri veriliş noktası çok, nasıl diyelim, ihtilaflı. Yani birinin zayıf dediğine öbürü uydurma, öbürü sahih de diyebiliyor. Yani bunun örnekleri var, zaten var, örneklerini aldık. Ama ben şu nokta üzerinden biraz daha giriş yapıp oraya gelmek istiyorum. Said Nursi rahmetullahi aleyh bu hadisleri sevk ederken hangi rivayet lafızlarını kullanmış? Biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Mesela burada benim notlarımda var. Hadis lafzını kullanmış bir. Birçok sayıda kullanmış. Sayıları vermiyorum zaten, notu açıklamaya koyacağız. Hadisi şerif kullanmış. Rivayet kullanmış. Rivayet ediliyor kullanmış. Mesela Barla'da bir mevzuda erkek çocuklarını seviniz, kız çocukları zaten kendini sevdirir şeklinde sevk ettiği rivayette sıhhatini bilmiyorum, rivayet ediliyor diye kullanmış. Buradan anlıyoruz ki demek ki Said Nursi merhum bu rivayet lafızlarını sıhhatle ilişkili olarak kullanıyor. Mesela zaten biz hadis terminolojisine baktığımızda bütün hadis usulcüleri kullanılan rivayet lafızlarının bir anlama geldiğini söylerler. Ve bunların işin ehli tarafından sevk edilip kullanıldığını ifade ederler. Mesela işte ruviye, rivayet edildi ki, nukile, nakledildi ki, hukiye, hikaye edildi ki gibi rivayetler aslında o rivayetin sıhhatine garanti etmeyen rivayetlerdir. Böyle geldiği üzere aktarıldı gibi. Said Nursi rahmetullahi aleyhin de yine orada Barla'daki ifadede onun altını çizip vurgulaması, yani sıhhatini bilmiyorum diye özellikle demesi, Üstad Hazretlerinin bu tarz ifadeleri ne kadar seçici kullandığını bildiğimize göre elbette ki bunların bilinç ve şuurla seçilmiş ifadeler olduğunu mutlak surette kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla rivayet ediliyor yine ayrı bir lafız. Hadis-i şerif rivayet edilmiş. Nakil, nakli kat'i, nakli sahih, nakli kat'i sahih, tevatür, mütevatir, manen mütevatir, mütevatiri bil mana, manevi tevatür, tevatürü mana, sarih tevatür. Bunlardan bir kısmı birbirine yakın. Nas-ı hadis, mervi olarak, hadis olarak, hadis olarak işitmişim. Sahih, sahih olarak, kutubu sahihada var ki, haber veriyorlar ki, yahut da sahih bir surette nakledilmiş ki, hepsinin kaynakları var zaten nottan görecek kardeşlerimiz. Bir de asarı kat'iye ile, yani 20 küsür rivayet lafzı zikrediyor. Aslında zikrettiği bu rivayet lafızlarıyla birlikte bir şeye işaret ediyor. Şimdi buna daha net örnekler vereceğiz.
Yani dolayısıyla o zikretme rivayet lafızları her birisi hadislerin sıhhatiyle veya mevzu mu veya zayıf mı olmasıyla doğrudan bir alakası var mı?
Evet, bununla alakalı bilgi veriyor abi tam olarak. Zaten az önce ifade ettiğimiz rivayet ediliyor deyip sıhhatini bilmiyorum demesi de buna işaret ediyor. Nitekim mesela çok mevzu bahis edilen bir rivayet var. Ha, ondan önce Said Nursi rahmetullahi aleyh'in bir hadis usulü noktasında bilgi verelim. Az önce ifade ettiğimiz Buhari'nin işte sonlarda diyelim rivayet ettiği hadislerin bab sonlarında zayıf olabileceği şevahit ve itibar bağlamında olduğu usul ve tarzını Said Nursi rahmetullahi aleyh'te de görüyoruz. İşte 19. mektuba baktığımızda 19. mektubun işaretlerinde önce daha sahih olanları naklediyor. En sonda böyle yine rivayet lafzını değişerek o ihtilaflı olan rivayetleri zikrediyor. Bu bir usuldür. Mesela hemen size oradan göstereyim. 19. mektup 6. nükteli işaret. İlk nakdi sayı kat'i ile başlıyor. Nakdi sayı kat'i ile devam ediyor. Geliyor ve hem ferman etmiş ki diyor. El kaderiyyetu mecusu hazihil ümme. Burada ferman etti manası rivayet edildi manasıyla, ondan hadis olarak aktarıldı manasıyla eş bir mana. İşte deyip çok şubelere inkisam eden, kaderi inkar eden kaderiye taifesinin çıkacağını haber vermiş. Burada Said Nursi rahmetullahi aleyh bu hadisle alakalı tartışmaların farkında olarak önceki rivayetlerde kullandığı nakli sayı kat'i lafzını onun için kullanmıyor. Ona ferman edilmiş ki diyor. Olaya baktığımızda bu detayı görüyoruz hemen. O hadis hakkında, şimdi burada da detay var, İleride konuşacağız. Sahih diyenler de olmuş, zayıf diyenler de olmuş, hasen diyenler de olmuş. Yani tartışmalı olduğu kesin. O yüzden onu nakli sayı kat'i şeklinde aktarmamış. Bu birinci örnek ve bu 19. mektupta genel olarak izlenen yol. Bir risalesinden daha örnek verelim. Özellikle hadisleri topladığı risalelerinde Said Nursi rahmetullahi aleyh bunu bir usul olarak ortaya koyuyor. O da 5. şua. 5. şuada da yine sahih olanları belirtiyor. Orada rivayet edildiği iki gruba ayrılıyor. Rivayet ediliyor dediklerinden bir kısmı evet yine zayıf ve tartışmalı rivayetler. Bunu zaten o ifadeyle söylüyor. Zikretme lafzıyla. O lafzı zikrederek yani. Bir de rivayet ediliyor ki dediğinde bir mana veriyor. Hadis olarak şöyle rivayet edildi diye bir mana veriyor. O 5-6 hadisin toplamı aslında. Direkt öyle bir rivayet olmadığı için sahih lafzını onun için kullanmıyor. O lafzıyla birlikte. Bunların hepsine baktığımızda toparlarsak şöyle anlıyoruz ki buradaki her bir ifade, müellifin kullandığı her bir hadis lafzı o rivayetle alakalı sıhhat, işte sahih mi, zayıf mı, mevzu mu, tartışmalı mı, böyle bir rivayet var mı yoksa bu toplamalı bir mana mı, manen mütevatir mi, yani manevi bir nakil mi, hepsiyle ilgili bize bilgi veriyor. Tabii bu teknik detaydan bazen haber olmayan yani arkadaşlarımız, mesela bir tane hemen yine ona spesifik bir örnek verip daha detaylı yine başka örneklere girelim. Burada da örnek var mı bilmiyorum. Eğer zaten varsa söylemiş olduğumuz için onu tekrar konuşmayacağız. Mesela levlake levlak lema halaktul eflak rivayeti. Bu normalde neredeyse bütün hadis imamlarının ittifakıyla bu hadisle mevzu, bu lafızla mevzu. Bununla ilgili zaten kaynakları vereceğim birazdan. Bu lafızla mevzu, peki yani müellif bunun farkında değil mi? Elbette ki farkında. Bunun yani sen basit bir araştırmayla dahi farkına varabiliyorsan, yıllarca bunun okumasını yapmış birisi muhakkak ki farkındadır. Ama hadisi kutsi olarak naklediyor diye bir itiraz gelebilir. Çünkü Mesnevi de hadis-i kutsi olarak bunu ifade ediyor. Çünkü hadis-i kutsi demek, hadis-i şerif demekle hemen hemen aynı şeydir. Bir farkı yoktur. Bağımsız lafızdır ve lafzın sıhhatine garanti vermeyen, zayıf ya da uydurma olduğuna işaret eden bir lafızdır. Çünkü hadis-i kutsi sadece zincirde, yani hadisinin metnindeki hani raviler var ya an filan, o zincirin başında onun peygamberden değil, aleyhissalatü vesselam'dan değil, Allah Celle Celaluhu'ndan alındığını ifade eder. Ama o zincirin sıhhatiyle ya da metnin sıhhatiyle alakalı bir bilgi vermez. Yani hadisi kutsi sadece zincirin başına işaret eder. Hadis-i şeriften farklı olarak. Hadis-i şerif lafzı da gene aynıdır. Bağımsız kullanıldığında çoğunlukla böyledir. O rivayetin sahihliğine garanti edilmediğini gösterir. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda aslında onun, yani Said Nursi Rahmetullahi Aleyh'in bunun gayet farkında olarak bu işi yaptığını görmüş oluyoruz. Hatta öğretiyor bize bir usul. Yarın öbür gün başka usul kitaplarda hani okursanız orada da bu usul, bu menheç takip ediliyor diye. Tabi o rivayette lafzı yok. Diyecekler ki o zaman neden eserini aldı? O rivayette lafzı yok ama onu destekleyen başka rivayetler var. Onu ilerleyen bölümlerde belki konuşuruz. Ayrıca bu da çok yanlış anlaşılan bir mesele. Şöyle bir iddiayla mı bu kitabı yazmış Said Nursi Rahmetullahi Aleyh? Ben sahih rivayetleri toplayacağım eserimde. Genelde böyle mevize, öğüt, müteferrik konuların anlatıldığı eserlerde bu rivayetler zaten kullanılır, kullanıla gelmiştir. İhya'da da kullanılmıştır. Kullanılmalıdır da. Çünkü sek maksadına göre doğruluk yanlışlık belirlenir. Mevzu ya da zayıf rivayet, ki zayıfı zaten mevzudan ayırıyorum. Niye şu an beraber zikrediyorum? Çünkü bir rivayetin zayıf ya da mevzu olduğuyla alakalı ihtilaflar da var. Ama bir rivayetin zayıf olması zaten kullanılır. Yani onu ahkamda kullanmıyorsan, itikatta kullanmıyorsan, işte faziletli amellerde ve ahlakta kullanılır zayıf rivayetler. Mevzu da kullanılmıştır ki zikrettiğimiz rivayet neredeyse ittifakla mevzudur. Ama manevi olarak, yani manen o doğrudur. Yani lafzen mevzudur ama manası doğrudur. Neden doğrudur? Onunla alakalı ileride yine bir takım rivayetlerde bulunacağız. Yani manası doğrudur nihai olarak. Zaten müellif sahih hadisleri toplama gayesiyle kitabı yazmadığı için, maksadı iman hakikatlerini anlatmak olduğu için, diğer bütün selefleri gibi bu rivayetlerin manası doğru olduğu için, anlatılan konuya müktezai hale mutabık olduğu için kullanmıştır. Bu konuda herhangi bir teknik ya da usul ya da ilmi bir yanlış ya da hata yoktur.
Bu levlake levlak lema halaktül efrak hadisi, sizin de ifade ettiğiniz gibi hadisi kutsi diye üstadımız bunu takdim ediyor. Ama mevzu, genel ittifakla mevzu dediniz. Bu konu belki kafa karıştırması açısından biraz daha açmanız mümkün mü?
Tabii. Az önce de ifade ettiğim gibi hadisi kutsi, hadisin metniyle ya da senedinin sıhhati ya da metninin sıhhatiyle alakalı bir bilgi vermez bize. Sadece zincirin sırasının başına işaret eder. Bu bağlamda hadisi kutsi terimi o hadisin sahih, muttasıl, merfu olarak peygamberimizin ağzından çıktığını ifade etmez. Şöyle denilirse sahih, muttasıl, merfu bir hadisi kutsidir denilirse bunun mutlak anlamda peygamberimiz tarafından söylendiği kabul edilir. Ya da mesela bu hadisi kutsi olarak rivayet edilmiş ama mevkuf bir rivayet denilirse bunun zinciri ancak sahabeye kadar götürülebildiği ifade edilir. Öte yandan literatüre baktığımızda uydurma hadisi kutsiler olduğu gibi mesela 7 hadis imamının ittifakla kabul ettiği hadis sahih hadisi kutsiler diye bir kitap var meşhur. Herkes belki bunu görmüştür diye onu örnek verdim. Mesela orada sahih olan hadisi kutsileri ayırıyor. Yani hadisi kutsi demek hadisle alakalı bir sahihlik, merfuluk hükmü vermiyor. O ayrıca verilecek bir hüküm. Evet, hadisi kutsi çeşididir. Zincirin başında Peygamber aleyhissalatü vesselama o sözün Allah tarafından nakledildiği, söylendiği rivayet edilmiştir. Ama bu rivayet edilmiş olması onun bu şekilde mutlak doğru olduğu anlamına gelmez. Mesela hemen örnek vereyim. Ben şu an burada uydurma bir hadisi kutsi uydurabilirim. Zincir. Kendimden rivayet edemem tabii. Rivayet edilen şahısları bildiğim için derim ki an filan o ondan, o İbni Abbas'dan, İbni Abbas Hazreti Peygamber'den. Ki eskiden bunu mülhitler ya da İslam karşıtları yapmışlar. Ama muhakkik muhaddisler bunu tefrik edip ayırmışlar. O da Allah'tan diye hadisi kutsi uydurma hadisi kutsileri de vardır. Dolayısıyla hadisi kutsi hadisin sıhhatiyle ilgili bir ifade beyan etmez. Sıhhatiyle ilgili ifade beyanları genelde işte zayıf, hasen, işte sahih, işte mütevatir gibi ifadelerdir. Beraber kullanıldığında biz hadisi kutsiyi doğrudan Peygamber aleyhissalatü vesselamın ağzından çıkmış olarak kabul ederiz. Dilerseniz bu konuda bir takım zayıf hadis iddiaları var Risale-i Nur'dan. Onlara teker teker girelim. Ve aslında müellifin, yani Said Nursi Rahmetullahi Aleyh'in bu sıhhat meselesinden ne kadar haberdar olduğunu beraber görelim. Mesela Risale-i Nur'da gene geçen itiraza medar olan hadislerden birisi var. Dindar, ihtiyar kadınların dinine tabi olun. Peki bunu müellif nasıl aktarıyor? Asıl dikkat edeceğimiz nokta bu. Dedik ya farklı sonuçlar için farklı rivayet lafızları sevk etmiş. Bu şehirde Risale-i Nur'a intisap eden ihtiyar hanımlar sebat ettiklerini ve başkalar gibi sarsılmadıklarını düşündüm. Bak bağlam bu ihtiyar hanımlar. Birden bu hadis-i şerif ihdar edildi. Bakın gene lafızlara dikkat ederim. Bağımsız hadis-i şerif lafzı kullanıldı. Bu neye işaret edecekti? Zayıf ya da uydurma olabileceğini gösterecek ama manası doğru. Aleykum bidinil acayiz. Yani ahir zamanda, zaten bakın hadisi farklı bir versiyonda veriyor Said Nursi Rahmetullahi Aleyh. Ahir zamanda kadınların samimi dinlerine ve kuvvetli itikatlarına tabi olunuz. Hadiste böyle bir detay yok normalde.
Şerh ve izah yapıyor. Belki günümüzle alakalı olan yönüyle artık orada üstadın şeyi ahir zamanda demesi, hadiste ahir zaman ifadesi geçiyor mu?
Yok, o da geçmiyor.
O da orijinal.
Yani aslında hadisi olduğu gibi tercüme edip kabul etmediğini, hadis-i şerif lafzıyla sıhhatini ifade ettiğini öncesinden, arkasından da onun tamamen kendisini değil mealini, bir manasını kullandığını, yani kendi anladığı bir manayı oradan istihraç ettiği bir şeyi çıkarıyor. Mesela ahir zamanı ekliyor dediğiniz gibi ve samimi dinlerine ve kuvvetli itikatlarına. Yani kadınların, o ihtiyar kadınların, yani bunu doğru bir cümle olarak kabul ettiğini görüyoruz. Ben, yani bizce de doğru bir cümle elbette. Samimi dinlerine ve kuvvetli itikatlarına. Hani hiçbir şeyden sarsılmıyor ya o güçlü itikatları. Bu bağlamda aslında onu sevk etmiş.
Ya belki hani ilmi bir kapasiteleri, potansiyelleri olmamasına rağmen son derece salabetli ve takvalı bir şekilde dini hayatı yaşamaları noktasından onlara tabi olun. Onlar işte bu noktada şey diyor yani. Hı hı.
Yoksa hadis ilmini onlardan öğrenin, onlar gibi araştırma yapın, onlar gibi ilim ve bilim araştırması yapına teşvik değil, o samimi itikatlarına dediğiniz gibi abi teşvik var. Hatta mesela gene İhya'da da bu rivayet var. Bazı kaynaklarda ise bu söz İmam-ı Malik'e nispet ediliyor. İmam-ı Malik'in bir sözü. Ya doğru bir söz olduğu muhakkak. İbnül Cevzi'nin mevzuatında var. Mevzu olarak nakledilmiş. Bunu şimdi söyleyelim. Bunu niye söylemiyorsunuz demesinler. Yine Zerkeşi bunu aktarıyor. Deylemi'nin ifadesinde ahir zaman ifadesi geçiyormuş. Orayı düzeltelim. Deylemi de ahir zamanda böyle bir şey olacağını ve vaha ehlinin ve kadınların dinine uyun şeklinde. Yani o biraz demek ki şehirden uzak, kendi halinde, işte itikatları samimi, güçlü olan kadınları ifade ediyor. Yine senedinin zayıf olduğu rivayeti var. Bu ittifakla mevzu değil bu rivayet bu arada. İmam-ı Malik'e zaten gidiyorsa farklı bir bağlamda değerlendirilir. Ama zayıf olduğu da zikredilmiş. Yine Sağani bunun mevzu olduğunu söylemiş. Keşful Hafa cidden zayıf demiş bu rivayete. İmam-ı Şafii hikmetli doğru bir sözdür demiş ama hadis değildir. Aslı yoktur bu lafızla demiş. İbn-i Hacer Askalani yine bu rivayetin hadis olmadığı, hikmetli bir söz olduğunu söylemiş. O da bu lafızla aslının olmadığını yine ifade ediyor. Yine Ali Yulkari El Esrarul Merfuada, ki uydurma hadisleri aktarmak için telif ettiği bir kitaptır, aslı yoktur, mevzudur demiş. Sehavi bu lafızla aslı yoktur demiş. Bunların hepsi ayrı ayrı teknik detaylar. Tabii hepsine giremeyeceğiz. Sadece örnek veriyoruz. Subki Tabakatul Şafil Kübra'da bu rivayetle aslını bulamadım demiş. Toplarsak buradan ne anlıyoruz? Said Nursi Rahmetullahi Aleyh'in bu hadisi sevk etme gayesi, bağlamı tamamıyla ilmi disiplinlere uygun. Tartışmalardan haberdar, zayıf ya da uydurma ithamından haberdar ve bu bağlam üzerinden içindeki o öz ve doğru olan, dedi ya bütün hadis imamları, ama hikmetli bir sözdür, ama doğru bir sözdür, işte İmam Malik de bu sözü söylemiştir gibi. Bunlar da gösteriyor ki bu söz doğrudur ve müellif de bu yüzden zaten bunu eserine almıştır. Şimdi girişte aslında başlık olarak zayıf ve uydurma hadis iddiasını konuştuk ama hani biraz da insanlar hani bilir diye, çok da o kadar zaman kaybetmeyelim diye zayıf ve uydurma hadisi ne olduğunu konuşmadık. Aslında ne olduğunu konuşmamamızın sebeplerinden birisi şu, ama yine de konuşacağız. Çünkü ittifaklı bir şey değil. Az önce ifade ettiğimiz gibi birçok farklı nakiller olabiliyor. İttifaklı bir şey olmadığı için hani şu zayıftır, bu uydurmadır diye böyle toplu bir icma zaten söz konusu değil. Hep bir tartışma konusu olmuş bu. Ama ulemamız şuna dikkat etmiş. Aşırı zayıf ve münker olan rivayetlerden kaçınmışlar. Uydurma olan rivayetlerden. Şimdi bunu bir ikiye ayıralım. Zayıf ve mevzu. Şimdi zayıf rivayet çeşitlerini Tecrid-i Sarih'te Ahmet Naim merhum yaklaşık 30 küsür, 40 küsür zayıf hadis çeşidinden bahsediyor. Çok teknik yani aslında. Ama zayıf hadis demek, şu demek kısaca, hadisi rivayet eden ravilerin adaletle ya da hafızayla alakalı ciddi bir sorun yaşaması. Adaletle alakalı bir sorunu var. Mesela hayatında yalan söyleyen birisi. Bundan dolayı hadis imamları, yani rical kitaplarında bunları...
İtimat edilen kişi değil yani.
Değil. İtimat edilmemesi de o hadisi birden zayıf kategorisine düşürüyor. Bakın o kadar titiz ki hadis usulü, hadis tarihi. Yani o zincirde bir sürü adam var. Farklı zincirlerde var belki o hadisle alakalı. Farklı tarikler var. Ama o bir kişideki şey, o hani meşhur rivayet var ya, kandırıp hayvanı yanına otlan çekmesi mesela, Buhari Hazretleri orada ondan rivayeti almıyor. Yani burada çok titiz bir çalışma var. İşte bu gibi gerek raviden, gerek metinden kaynaklanan bir takım sebeplerden dolayı hadis sahihlik mertebesinden hasen mertebesine de düşebiliyor. Zayıf mertebesine de düşüyor. Biraz daha devam ederse bu cerh noktası cidden zayıf da olabiliyor. Şimdi asıl önemli olan bence mevzu kısmı. Şimdi mevzu da gene kendi içinde 6-7 çeşit tecidi sarihte hatırladığım kadarıyla 8 çeşit civarı ele alınıyor. Birisi gerçekten yalan söylemekle meşhur olan birisinin zincirde bulunması. Yani yalan söylemek açısından meşhur. O zincirde olduğu için o hadis otomatikmen mevzu oluyor. Tabii başka zinciri yoksa, tek kalmışsa. Ya da taan edilmiş, şiddetli taan edilmiş kişiler var. Ya da mesela işte hayatının sonunda hastalık yaşamış ve hiçbir şekilde zihni melekesi çalışmayan, bunamış denilen tırnak içinde insanlar var. Mevzuluk da birbirinden farklı. Yani mevzu dediğimizde aşırı münker ya da aşırı reddedilmiş bir ravinin ya da yalancı bir ravinin ya da hadis uydurmakla meşhur olan birisinin o hadisi doğrudan bu da vardı. Yani eskiden vaizler, kıssacılar denilen bir grup vardı. İnsanlardan para toplamak için İslam tarihinde kıssa uydururdular ve senet uydururdular. Bu zaten tamamen uydurma olan gruba giriyor. Ama bir de mevzu hadisin şu kısmı var ki bakın mesela az önceki Aleykum Bedinil Acaiz rivayetine hadis imamlarının çoğu mevzu dedi. Ama bir rivayette İmam-ı Mali'ye bunun refere edildiğini görüyoruz. Demek ki mevzunun manası sadece şu demek değil. İşte yalancı bir ravi var senette. Bundan dolayı da bu mevzu ilan edildi değil. Bazen la asla lehu rivayet şekli. Hani teknik tabirle la asla lehu. Bunun aslı yoktur'u bir takım hadis imamları mevzu rivayet olarak nakletmişler. Aslı yoktur demek aslında mevzudur demek. Halbuki aslı yoktur ne demek? Zinciri sahih bir surette muttasır olarak peygambere kadar dayandırılmadı demektir. Burada Risale-i Nur'da alınan o mevzulardan, mevzu rivayetlerin çoğu öyledir.
Ama şu değil değil mi? Ya manası yanlıştır, kastedilen mana doğru değildir anlamına gelmiyor.
Yok değil. Mesela şimdi İmam-ı Malik'te gördük. Evet. İmam-ı Malik bunu söylemiş. Ve Risale-i Nur'da alınan, uydurma olduğu zikredilen rivayetler, müellifin de elbette kabul ettiği rivayetler zaten o ravideki aşırı münkerlik dolayısıyla ittifaklı olarak ravideki aşırı münkerlik ya da yalancılık ya da doğrudan bir kıssacının uydurduğu rivayet tarzında değildir. Ve hatta tartışmalıdır. Mesela patlıcan şifadır. Ali Yukari'nin el mevzuatını açın. Patlıcan şifadır. İşte böyle garip garip rivayetler var. Onlar gerçekten böyle uydurulduğu da belli rivayetlerin. Ama bazı rivayetlerde var ki evet o rivayetle senedini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar götüremiyoruz ama manası doğru. Bunlar o grup uydurmadan değil. Uydurma da birbirinden farklı. Yani bu veçheden baktığımızda olaya en temelde daha net anlaşılsın, teknikte kalmasın diye söylüyorum. Uydurma denildiğinde gerçekten o hadis uydurulmuş, işte dinsizler tarafından uydurulmuş da olabilir, mülhitler. Yahut da ravilerden biri gerçekten yalancı, hadis uydurmakla meşhur biri de olabilir. Bundan dolayı hadis uydurma olmuştur. Yahut da aslı bulunamadığından dolayı uydurma olmuştur. Bu ikinci saydığım grup Risale-i bulunan hadisler için geçerlidir ve manası doğru olanlardır bunlar. Bu bağlamda bir rivayet daha var. Gene çok eleştiriliyor. Aslında buraya kadar sunduğumuz usuller olayı özetledi. Hadis usulüne Said Nursi Rahmetullahi Aleyh'in yaklaşımı, bu olayları nasıl değerlendirdiği, bizim okuyucular olarak nasıl değerlendirmemiz gerektiği bu konu anlaşıldı ama rivayetleri çoğaltacağız ki örnekler daha olayı belirgin kılsın. Mesela güneş bir saat tevakkuf etmiş rivayeti var. Bu arada bunları bir tenkit yazısından aldım ben. Risale-i Nur üzerine yazılmış bir tenkit yazısı var. Oradan alarak konuşuyorum ya da işte piyasada da bunlar var.
Daha yani çok mesela olanlar. Risale-i Nur talebeleri elbette ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine karşı nihayetsiz bir hüsnü zanla ve itimatla bakıyorlar da zaman zaman böyle şeylerle karşılaştıklarında nasıl değerlendirme yapacaklarını işin ehli olmayanlar dolayısıyla bilemezler. Ve bu konuşulanlar bir açıdan onlara da faydalı olacaktır. Bir açıdan da esas iddialara doğru cevaplar olacaktır.
Elbette. Yani okuyucuların da bu tarz teknik ifadeleri daha bir dakika bu benim bilmediğim teknik bir ifade deyip o anlama, teknik anlama, teknik kelimeye kendi zihninden bir anlam yüklemektense ya gidip araştıracak onun anlamını ya da işte bilen birisinden onu sorup öğrenmesi gerekiyor.
İşte hadis ilmine göre bu nedir ne değildir esasen bunu bilmek lazım.
Aynen öyle abi. Biz de işte onu karınca kaderince ifade etmeye çalışıyoruz.
Allah razı olsun.
Mesela Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ihbarı doğru çıkmak için ehli tahkikin tasdikiyle güneş bir saat tevakkuf etmiş. Yani arz onun sözünü doğru çıkartmak için vazifesini,
mesaisini terk etmiş yani.
Bir saat tatil etmiştir ve o tatili güneşin sükunuyla göstermiştir. Bu şimdi Risale-i Nur'da geçen bir cümle. Bir tane daha var benzer bir cümle, bunu konuşacağız. Peki burada herhangi bir rivayet lafzı görüyoruz mu? Hayır. Bu sahihtir, işte bu mütevatirdir, bu manen mütevatirdir. Herhangi bir lafız kullanmamış. Yine tartışmaların farkında olduğunun bilgisini bize burada söylüyor, hissettiriyor. Bunu ben nereye dayanarak söylüyorum? Çünkü hadis ilmine vakıf bütün alimler eserlerini yazarken bu yöntemi izlerler. Mesela bakın ne var burada? Kadı İyaz'ın şifasında bu var. Aliül Kari yine Şerhur Şifa'da bunu söylüyor. Kaynaklara bakar sevgili kardeşlerim. Hadis kaynaklarındaki peki durumu nasıl? Sahih hadis kaynaklarında geçmiyor bu rivayet. Sahih hadis kaynaklarında geçmemesi tabi sahih olmamasını göstermez. O ayrı bir konu. Çünkü sahih hadis toplamakla maruf olan kaynaklarda geçmiyor demek bu. Ancak bazı diğer zayıf ve tartışmalı rivayetlerin yer aldığı kitaplarda geçiyor. Zaten bir rivayetin dediğim gibi zayıf olması bizim kullanmamız için evveliyetle yeterlidir. Hatta Ebu Hanife bu konuda çok titiz olan birisidir. Zayıf rivayeti, mesela sahabe mürsel zayıf rivayeti rey'in önüne geçirir. Yani rey'dense, içtihattansa zayıf rivayeti ve sahabe mürselini kabul eder. Bu önemlidir. Özellikle de böyle içtihadi konularda bu böyledir. Hele ahlaki konularda, öğütlerde, tarifte, tavsifte, fazilette bilhassa kullanılabilir zayıf hadis. Kitaplarında zayıf ve tartışmalı rivayet kitaplarında yer alır. Yine işte bunu İmam-ı Ahmed'in Müsned'inde görüyoruz. Farklı bir lafızla bunu zikrediyor. Deylemi Müsned-ül Firdevs'te bunu zikretmiş. Rivayetin isnadı sağlam değildir demiş. Sahih olarak değerlendirilemez ama zayıf kategorisinde alınabilir demiş. Yani bu rivayette şeyi görüyoruz. Mesela uydurma ithamı çok daha az. Zayıflık ve bir tık üst mertebeye çıkış söz konusu. Yine Taberani'nin Mucemil Kebir'inde var. Senet zayıflıktan dolayı sahih olmaz ama zayıf bir rivayet olarak kabul edilebilir demiş. Yine Suyuti isnadında zayıflıklar var demiş. Bu arada burada saydığımız isimler belki bazı kardeşlerimiz bilmeyebilir. Bu konuda hakem isimleri seçtik. Ve en hakemlerini yani duayen tırnak içinde tabiri caizse onları seçtik. Tartışmalı zayıf bir rivayet olarak değerlendirilmiştir. Genel olarak İbn Hacer de bu şekilde değerlendirmiştir. Notlarda zaten detay var. Okuyacaklar. Yine benzer bir rivayet var. Orada da bu tarz bir güneşin durma hadisesi zikrediliyor. Büyük bir nur lambası olan güneştir ki arzın şarktan geri dönmesiyle yani doğudan geri dönmesiyle yeniden güneşin görünmesi, kucağında peygamberin aleyhissalatü vesselam yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam Ali radıyallahu anh o mucizeye binaen ikindi namazını edaen kılmış. Burada şu detayı söyleyeyim.
Burada iki ayrı yerde ama aynı olay herhalde değil mi?
Yok, birisi sanki şeydi abi bu. Hendek'te geçiyor. Birisi de Miraç'ta. Hani şeyden dönüşte. Miraç dönüşü yoldaki şeyleri tarif ediyor.
O i̇şte zaman
kervan gecik
tevakkuf.
He, tevakkuf ediyor.
Manası orada geçiyor. Hı-hı. Tamam.
Güneş orada duruyor.
Diğeri Hazreti Ali'nin kucağında yatması.
Evet, aynen. Bu olaya da yine baktığımızda benzer bir olay. O yüzden birbiriyle böyle iltisaklı olarak aldım. Şunun hemen altını çiziyorum. Burada mesela mucize vurgusu var. Mucize vurgusu olan şeylerde Said Nursi rahmetullahi aleyh'in şöyle bir yöntem izlediğini görüyoruz. Bir, buna benzer başka sahih mucizeler var. Ayın ortadan ikiye bölünmesi.
Şakkı
kamer mucizesi. Bu var. Sema ile alakalı başka mucizeler var. Diyelim ki o cinsten. Yani önce o cins için mümkün müdür? Bunu değerlendirmek lazım. Mümkünse bu rivayet zayıf bile olsa ki sahih versiyonu da var ama tabii başka bir nakil o. Başka bir peygamberden naklediliyor. O da var. Ama tabii ona rağmen bu rivayet üzerinde de konuştuğumuzda şöyle bir bağlam görüyoruz. Bakın onu okuyayım. Olumlayanlar var. Kadı-i Yaz, İbni Hacer, Suyuti, Sehavi aynı Aliül Kari. Mesela bak burada da bu hadiste daha fazla tartışma var. Olumlayanlar da daha fazla burada. Olumsuzlayanlar da var ama. İşte İbnül Medini, İbni Hanbel, Zehebi, İbni Kesir, İbnül Cevzi bu hadisi zayıf. Bazıları münker kabul etmiş. Yukarıdakiler içerisinde ise bu hadisi sahih olarak kabul edenler de var. Dolayısıyla bu hadis imamlarından alanında duayen olan birisine itimat edip bunu mucize bağlamında Said Nursi rahmetullahi aleyh'in sevk etmesi ilmi olarak usuldendir ve hatalı değildir asla.
Efendimiz aleyhissalatü vesselam ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir buyurmuş. Yani bunu biz Risale'de görüyoruz bu hadisi. Bununla alakalı yine konumuzu böyle tasrif ediyorsunuz, değerlendirmeler yapıyorsunuz ya. Bununla alakalı neler söylemek icap eder?
Bu da itiraz edilen bir hadis aslında. Ama bunu da yine Said Nursi rahmetullahi aleyh bir sahihliğine işaret eden lafız kullanmadan bağımsız lafızlarla hadis-i şerif olarak naklediliyor şeklinde bize aktardığını görüyoruz. Rivayetin kaynaklardaki durumuna baktığımızda da aslında haberi meşhur olduğu söyleniyor. Hani sahih değil ama o kadar meşhur olmuş ki haberi meşhur denilmiş ona. Zayıf olduğu ve bir kısım ulema tarafından da hadis alimleri tarafından da aslının olmadığı tabii söylenmiş. Yani cidden zayıf rivayetlerden biri olarak kabul ediliyor bu da. Ama bunun hakkında uydurma diyenlerin sayısına kadar ona şimdi beraber bakacağız.
Yani bir de şu var, mana itibariyle bir İslam alimi bir peygambere nasıl denk düşer? Mana itibariyle esas belki de tenkit edilen mevzu mana itibariyle olabilir. O noktada bir şeyi gözden kaçırıyor olabilirler tenkit edenler. Üstad burada fazilet-i cüz'iye noktasında bu ifadeyi kullanıyor. Bu hadis-i şerifteki maksat fazilet-i cüz'iye noktasında İslam alimleri belki peygamberler gibi olabilirler ama umumi fazilet noktasında bir peygambere yetişmesi hiç kimsenin mümkün değil. Çünkü gümüş 1000 sene geçse de bir elmas derecesine çıkamaz.
Evet.
Yani bu noktayı da nazara almak lazım.
Bir de ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Hani o İsrail ümmetinden sürekli peygamber geldi ya. Hani sanki bizim ümmetten hani kesildi, bu ümmet ondan bir mahrum gibi bir mana akla gelmesin. Bizden de öyle alimler gelecek ki işte önce başta Halife-i Raşid'in 4 halife, akabinden gelen o büyük sahabiler, ardından gelen işte Gavs-ı Geylani gibi, Şah-ı Nakşibendi gibi, İmam-ı Rabbani gibi büyük mesela kutuplar hakikaten o ifade ettiğiniz manada fazilet cihetiyle çok parlak görünüyor. Amel ya da fazilet cihetindeki o parlaklığı elbette onları peygamber makamına, bu zaten Ehl-i Sünnet'in akaididir, çıkarmaz. Zaten buradaki konu da o değil, hadisteki konu da o değil. Hatta bizim Salli Barik'te yaptığımız dua esasında bizim ümmetten de öyle büyük, hani Beni İsrail'deki peygamberler gibi peygamber olmasa da büyük zatların, böyle toplumu irşad eden, ümmeti yönlendiren kimselerin çıkışı için bir duadır. Nitekim bunun için başka rivayetlerle de destekleyeceğiz. Mesela Mevzuat'ta İbnül Cevzi bunun uydurma olduğunu söylüyor bu rivayetin. Müellif de bunun farkında olarak naklettiğini söylemiştim. Keşfül Hafa yine hikmetli bir söz olarak bunu aktarıyor ama sayı olmadığını söylüyor. Yine Zerkeşi Mizan'da bunu mevzu hadis grubunda değerlendirmiş. Yine Leyali-i Mensura'da bu rivayeti bulamadığını, tabi buradaki mevzu işte aslını bulamadığın manasındaki mevzu. Bunu burada not düşmüş. Suyuti yine bunu mevzu olarak değerlendirmiş ama ümmetin alimlerinin faziletine işaret eden hikmetli bir sözdür demiş, manası doğrudur. Yine İbn-i Hacer el-Askalani sayı kaynaklarda bunu bulamadığını, aslını bulamadığını söylemiş. Şevkani zayıf olduğunu söylemiş. Yani uydurma diyen de var, zayıf diyen de var. Yani ittifakta uydurma değil. Yine Suyuti İbnül Cevzi bunun mevzu olduğunu söylemiş. Aliül Kari rivayetin aslını bulamamış. Bu lafızla mevzudur demiş. Manası doğrudur. Noktasını o da kabul etmiş. Yani Zürkani Muhtasarul Makasıt'ta bunun rivayetin aslı olmadığını söylemiş. Yine bu rivayet bağlamında İmam-ı Gazali bunu manası doğru olarak kabul edip ihyasında zikretmiş. Onun gibi daha niceleri, Kutul Kulub sahibi nakletmiş vesaire, bu tarz alimler bu rivayeti kabul edip nakletmişler. Ümmetin alimlerinin o yüce ve büyük irşat görevine bu rivayetin doğru bir işarette bulunduğunu söylemişler. Ve nitekim yine şu rivayetle birlikte bunu desteklemişler. Alimler peygamberlerin varisleridir rivayetiyle birlikte aldığımızda, ki bu Buhari rivayetidir, sapasağlam sahih bir rivayettir. Bununla birlikte onu değerlendirdiğimizde o lafzının her ne kadar zayıf ya da uydurma olduğunu görsek de manasının doğru olduğunu görüyoruz. Evet, yine bir örnek daha var. Hadis olarak naklediliyor. İşte Allah'ın ilk yarattığı şey nurumdur. Evvele mâ halakallâhi nuri rivayeti. Bu da Risale-i Nur'da gene naklediliyor ama bağımsız bir lafızla nakledilip sıhhatiyle alakalı herhangi bir şey söylenmiyor. İlk başta konuştuğumuz usule giderse kardeşlerimiz oradan takip edebilirler. Peki nerede zikredilmiş bu rivayet? Buna bakalım. Yine Beyhaki'nin Delail-i Nübüvvesinde, Taberani'nin Mucemül Kebiri gibi, işte Hakim'in Müstedrek'inde rivayet edilmiş. Zayıf olarak kabul edilmiş bazı alimler tarafından. Ama zayıf olarak kabul edilirken de şu kriterler göz önünde bulundurulmuş. Bu rivayet her ne kadar bu lafızla cidden zayıf da olsa, hatta bazıları uydurma da dese, işte Allah ilk önce kalemi, sonra levhi, sonra arşı, sonra Muhammed'in nurunu yarattı şeklinde İbn-i Hibban'ın sahihindeki rivayetle mana açısından örtüştüğünden dolayı bunu yine manası itibariyle doğru kabul etmişler. O yüzden bu rivayet lafzıyla aynı Üstad Said Nursi'nin kullandığı gibi diğerleri de kullanmışlar. Dolayısıyla sevk ve kullanma sebepleri ilmidir ve doğrudur elbette. Yine Hazreti Adem'in tövbesinin Hazreti Muhammed'in ismiyle kabul edildiğine dair rivayetler. Bunların bir kısmı sahih isnada da sahip. Hani ilk önce onun yaratılması, onun nurunun yaratılmasına yine işaret ediyorlar. İşte ey Rabbim Muhammed'in hatırına aleyhissalatü vesselam beni affet rivayeti. Hazreti Adem'in duası. Yine levlâke Muhammed mâ halaktuke. Bu da zayıf bir rivayettir ama yukarıdaki o rivayeti destekleyen bir rivayettir. Yine konuşacağız. Giriş kısmında da biraz konuştuk. O yüzden orayı kısa geçeriz ama levlâke levlek rivayetini de aslında destekleyen bir rivayettir. Levlâke Muhammed mâ halaktuke. Demişti ki o lafızla aslı yok ama bak bu lafızla zayıf bir suretinin olduğunu görüyoruz. Bu da Beyhaki Delail-i Nübüvvede bunu nakletmiş. Rivayetin zayıf olduğunu söylemiş. Ancak mana açısından yine ben peygamber iken Hazreti Adem henüz çamur halindeydi şeklinde Tirmizi'deki ve Ahmet bin Hanbel'deki sahih rivayetle de örtüştüğünü görüyoruz. Bu bağlamda toparladığımızda bu lafız açısından zaten müellif bunu sevk ederken, yani Said Nursi merhum bunu sevk ederken herhangi bir rivayet lafzı kullanmamış ve açıklamalarında bunun manasını kullanmış. Müellifin tarzını bilenler bilir, verir. Ya açıklamayı, yani lafzı başta verir ya da inşayı yapar, lafzı sonda verir. Birkaç farklı yöntem burada kullanıyor. Yine bu bağlamda tenkit edilen bölümlerden bir tanesi de 5. Şua. Yani buradaki tenkitçi kardeşlerimiz ne yazık ki 5. Şua'yı tenkit etmekle çok büyük yanlış bir seçim yapmışlar. Çünkü Risale-i Nur'daki hadis dağılımı açısından 5. Şua sahih hadislerin en çok bulunduğu yer. Hasen ya da zayıf hadislerin de en çok bulunduğu yer. Orada da müellif hep hadisleri konuştuğu için bir usul takip etmiş. Sahih olanları, şimdi uzatmamak için söylemiyorum hepsini. Sahih olanları başta belirtmiş. Olmayanları da başlangıçta söylediğim gibi bir usul takip ederek sevk etmiştir. Mesela işte İslam Deccal'ından bahsetmiş. Deccal'la alakalı bir sürü sahih rivayet var. Ki fiten esasında 5. Şua bir fiten türü eserdir. Yani fiten ne demek? Ahir zamanda işte Deccal'dan, Mehdi'den, Süfyan'dan ve bir takım hadiselerden, büyük hadiselerden bahseden bir eserdir, bir risaledir. Bu bağlamda da fiten rivayetlerini almıştır. Fiten rivayetlerinde de elbette zayıf olanlar da vardır, uydurma olduğu söylenenler de vardır ama risalenin temel inşası bu temel üzerine bina edilmemiştir. Sahihler kullanılmıştır. İhtiyaç ölçeğinde zayıf ve uydurma hadisler denilen rivayetlerde kullanılmıştır ama tabii bu uydurma ve zayıf noktası gene ittifaklı değildir. Mesela şöyle söylemiş, rivayetlerde Vukuat-ı Süfyaniye ve Hadisat-ı İstikbaliye Şam etrafında ve Arabistan'da tasvir edilmiş. İşte Allahu alem bunun bir tevili şudur ki diyor. Bakın direkt bizzat rivayet lafzı aktarmıyor. Rivayetlerde vardır ki diyor. Birçok rivayeti toplayıp kendi sevk etmek istediği mana doğrultusunda onun manasını alıyor. Burada tabii ayrıca güzel şeyler anlatıyor ama hani sanki bu çıkacak zatların hep Şam, Halep gibi İslam merkezi o zaman oralar olduğu için oralardan çıkacağı kayda geçmiş raviler tarafından. Çünkü o zamanki ravi düşündüğünde kendi duygusal şartlarına göre, gözlemlerine göre düşünüyor ve diyor ki ha demek ki Şam'da çıkacak diyor. Hani neredeyse o zaman hilafet onu düşünmüş. Halbuki hilafetin merkezi İslam tarihi boyunca ne olmuş? Değişmiş. O rivayet ne zaman zuhur edecekse o merkez orada tercih edilmesi gerekir. Mesela bak hadisin mücmel haberlerini deyip bu hadisle alakalı yine bir sıhhat tayin durumu yapmıyor. Yaptıkları da var. Mesela işte Deccal Hazreti İsa nuzul eder. Rivayeti sayıhada var ki diyor. Hazreti İsa nuzul eder ve Deccal'ı öldürür. Bu mesela sahih olduğu için rivayeti sahihayla bunu aktarmış. Yine 5. Şua'da. Kat'i ve sahih rivayette var ki. Bakın yukarıdakine rivayette var ki dedi. O daha zayıf bir rivayetti. İşte bir erkek kadına nezaret eder manasındaki rivayetler. Ya da yukarıdaki mesela onların Deccal'ı Süfyan'dır rivayeti. İslam'ın Deccal'ı Süfyan'dır rivayeti. Bir tık zayıf rivayet. Kardeşlerimiz bakacaklar dipnotlara. Ama mesela bu kesin ve kat'i olduğu için onu belirtti. Kat'i ve sahih rivayette var ki İsa aleyhisselam büyük Deccal'ı öldürür. Tirmizi'de var, Müsned'de var, Hakim'in Müstedrek'inde var.
Evet, yani orada hadisi takdim etmeden önce onun sahih rivayet olup olmadığını da aslında söylüyor değil mi? Bunu tabii ki teknik bir konu olduğu için ehli evet. Olan anlar.
Evet, zaten orayı da ehline bırakmış ama diğerlerine de o konuda çok fazla hani bilinmeyen konulardan, o kişinin bilmediği konuda söz sarf etmemesini ben bu usulü hani tavsiye ediyorum kardeşlerime. Anlamıyorsa onu üstad nasıl orada nakletmişse o da öyle nakletsin. Hani kendinden bir şey katmasın ki üstad orada teknik bir sanat oluşturuyor. Sen o sanatı bilmediğinde ne oluyorsun? İşte alıyorsun bir sürü beyin cerrahı gibi giriyorsun ama sen beyni bilmiyorsun, bir sürü kullanmayı bilmiyorsun. Orada biraz tevakkuf etmek, çekingen davranmak gerekiyor. Burada da gördüğümüz üzere hep onu beyan ediyor. Mesela rivayetler birden çoksa, sahih bile olsa gene rivayetlerde var ki deyip bunun tek bir rivayet olmadığını bize hissettiriyor.
Bir de temkinli yaklaşmak lazım değil mi? Konuyla alakalı olmadığımız için biz, ihtisas yapmadığımız için hani üstadın ifadesi var ya, ya bir tevili, ya bir tefsiri, ya
bir tabiri vardır.
Tabiri vardır.
Evet.
Manası. Onu biraz açar mısınız? Orada üstad ne demek istiyor?
Özellikle gene bu Yunus suresinde de var 59. ayette. Hani o şeyin tevili sana gelene kadar onu inkar etme diye bir uyarı var. Şimdi bazen bazı rivayetler, işte müteşabih rivayetleri bilirsiniz abi. Hususen onlar. İşte üstad onlar için diyor ki 5. Şua'da eskiden diyor çokları diyor bu rivayetlerin vukuunu
yani
akıldan uzak görüyordu. Şimdi diyor onların birçoğu onları kabul ediyorlar. Çünkü teknolojik keşifler çıktı. İşte Deccal bir günde nasıl gezecek dünyayı diyorduk eskiden. Şimdi bir günde adam uzayın derinliklerine gidiyor. Yani hani şartlara göre değişeceği için tefsir, tevil, tabir bir de onlar da teknik tabirler. Yani sen zaten o işin uzmanı değilsen onun tefsirini ve tevilini ve tabirini tam olarak bilemeyebilirsin yani. Bu gayet normal. O yüzden ona öyle desen diyor ilişme yani. Onu işin uzmanlarına bırak.
Sonra mayına basma riski var.
Tabii. İşte bu teknik detaylara haiz ve sahip olmayan bazen kardeşlerimiz de hata yapıyor olabilir yani. Hani işte üstad bunu söylediyse doğrudur şeklinde o rivayet lafızlarının o teknik göz kırpmasını göremiyor. O yüzden teknik yerlerde özellikle tabii bunun için teknik olduğunu da bilmesi lazım. Ama bazı yerlerin teknik olduğunu da biz bilemiyoruz. Her halükarda orada açıklama yaparken teknik olduğunu hissettiğinde gene kaçınmak lazım. Yahut da onunla ilgili başka bir yerde başka bir açıklaması varsa üstadın onu okumak lazım. Yahut da onu bir abiye sormak lazım dersten önce. Böyle okuduğum yerde teknik bir tabir var. Yahut da araştırmak lazım. Araştırma yöntemini biliyorsa. Ama nihai olarak şunu görüyoruz. 5. şuada asli iskelet sahih hadislerden, hasen hadislerden oluşuyor. Zayıf hadisleri de aynı Buhari'deki gibi böyle takviye bağlamında kullanılıyor diye biliriz. Bunu zaten müellif rivayette vardır ya da kat nakli kat'i şeklinde aynı 19. mektupta ifade ettiği gibi orada da ifade etmiş. Mesela 6. nükteli işarette giriş kısmından da ifade ettik. Onu buradan takviye edip sonlandıralım. Şimdi gaybi haberler anlatılıyor 6. nükteli işarette. Buna önceden işaret etmiştik zaten. Şimdi orada işte el kaderiyetu mecusu hazil ümme. Şimdi bu rivayeti o şeyin sonuna alıyor 6. nükteli işaretin. Öncesinde de hep nakli kat'i sahih rivayetleri aktarıyor. Gelecekle ilgili gaybi haberlerde. Bu rivayet için de zayıf, sahih, hasen ve zayıf hükümlerinin verildiğini söylemiştik. Bunu şimdi tekrar neden hatırlattım? Tüm 19. mektup 300 küsür mucizenin 300'den fazla rivayetle sevk edildiği bir eser. Orada da elbette Said Nursi rahmetullahi aleyh bir metot izliyor. Bu da kısaca o metotta ifade ettiğimiz, onun metodu bağlamında ifade ettiğimiz şeydi. Evet, eğer o olmasaydı işte felekleri, melekleri, alemleri yaratmazdım rivayetini başlangıçta biraz konuştuk. Şimdi bu rivayette ehl-i sünnet muhaddisler tarafından nasıl kabul ediliyor? Mesela meşhur olan bir hocamız var sosyal medyada. Ebu Bekir Sifir de bunun için aynı şeyi söylüyor. Manası doğrudur diyor ama o lafızla uydurmadır. O lafızla uydurma olduğunu biz neredeyse bütün kaynaklarda o şekilde geçtiğini görüyoruz. Peki manası doğrudur kısmına işaret eden şey neydi? Daha önce de söylemiştik. Onun nurunun yaratılan ilk şey olduğu. De önce arşı yarattı. İşte orada gene sen olmasaydın Muhammed yaratmazdım şeklindeki az önce zikrettiğimiz zayıf rivayetin Levlaki rivayetine destek olduğunu, işte Hazreti Adem'in duası, Hazreti Adem çamur halindeyken ruhla işte ceset arasındayken ben peygamberdim gibi lafızlar aslında o kainatın yaratılışında, başlangıç sebebi bağlamında, hikmeti noktasında gerçekten de hani manasız bir kitabın öğretmensiz, muallimsiz, rehbersiz anlaşılamayacağı düşünüldüğünde Levlaki'nin mana itibariyle sahih olduğunu ama o lafızla uydurma olduğunu görüyoruz. Bu konuda da kardeşlerimizin işin ehli olmadığı için çok itiraz etmesi, bu konuyu serişte etmeleri de çok doğru değil. Dolayısıyla Levlaki'nin mana itibariyle sahih olduğunu, lafzen uydurma olduğunu zaten söylemiştik. Müellif de bununla ilgili hadisi kutsi lafzını bağımsız sevk ederek buna ne yapmıştı? İşaret etmişti.
Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Yani konuyla alakalı dikkatle takip edenler en azından bu işin uzman bir dille, ehil bir şekilde izahını öğrenip tatmin olacaklardır diye düşünüyorum ben. Benim kanaatimce çok güzel, istifadeli bir program oldu. Teşekkür ediyoruz.
Evet, rica ederim.
Allah razı olsun.
Ecmaen abi, ben de en son şunları söyleyeyim o zaman. Burada tabii birkaç kesime biz hitap ettik. Bizden olanlara bir usul ve Üstad Hazretlerinin ilminin çok derinlikli olduğunu ve lafızlarını seçerek kullandığını ve alanın uzmanı olmayan kişilerin bu konuda çok cesur kelam kullanmaması gerektiğini söyledik. Belki en az olan kısım oydu. Önce o yüzden onu söyledim. Bunun ardından da Risale-i Nur'da işte zayıf hadis vardır, uydurma vardır, işte sizin hocanız şimdi tırnak içinde işte bir takım neo-selefi arkadaşlardan, mealist arkadaşlardan az da olsa ehl-i sünnet içerisinden bir şekilde üstada karşı böyle suizan onda oluşturulmuş kişilerde böyle bir itiraz geliyordu. Bu itirazlara ben güzel bir cevap olacağını düşünüyorum. Konunun teknik olduğunu, dolayısıyla Said Nursi merhumun da bu konunun farkında olduğunu ve bu teknik bağlamlarda o rivayetleri sevk ettiğini hem muhalife hem muvafık tarafa inşallah güzelce beyan edebilmişizdir.
Bir de şu da var, yani bu manada konuştuğumuz, baştan sona konuşula gelen şeyler belki bir elin parmakları kadar yani. Onun dışında yüzlerce sahih hadis Risale-i Nur'da geçiyor. Böyle zayıf mevzu diye ilişilen hadisler belki Risale-i Nur'da geçen hadislerin onda biri bile olamaz yani. Belki yüzde biri olabilir ancak. Yani genel bir değerlendirme yapılsa yani.
Hem öyledir belki hem de zayıf olarak zaten ya da mevzu olarak kullanılan rivayeti asıl inşa noktası temel yapılmadığı için asıl noktada temel itikadi esaslar ve sahih hadisler olup onlar tamamlayıcı unsurlar olduğu için ve zaten hadis olduğu iddia edilmediği için yani müellif tarafından peygamberin ağzından çıkmış merfu muttasıl sahih hadis olduğu iddia edilmediği için ve doğru bir söz olarak kullanıldığı için kullanılması aynı hikmettir.
Yani kullanış tarzı da hadis ilmine muvafık ve uygun olduğu aynı. İçin, ilmi olduğu için bir mahsuru yoktur yani.
Evet.
Faydasından başka.
Bence en önemlisi de en kritik noktası da o. Hadis ilminin usulüne eğer kullanım uyuyorsa siz hangi usul çerçevesinde burada eleştiri getiriyorsunuz? Onları artık eleştiren arkadaşlarımız bu videoyu izledikten sonra kendilerine sorsunlar. Umarım faydalı olmuştur. Velhamdülillah Rabbil Alemin.